Ayrım 3, sayfa 23. Çocuk edebiyatının oluşturduğu çevresel faktörler. Çocuk edebiyatı kendisini oluşturan, geliştiren ve yenileyerek ileriye taşıyan iki önemli çevre içinde varlığını sürdürür. Bu çevrelerin sağlıklı oluşması durumunda çocuk edebiyatı ürünlerinin sağlıklı bir biçimde üretilmesi, yayılması ve gelişmesi mümkün olamaz. Bu yüzden çocuk edebiyatının kapsamı ve sınırlılıkları içinde çevresel faktörlerin çok iyi bilinmesi gerekir. Çocuk edebiyatını oluşturan birinci çevreye sadece üretim ortamının oluşmasına bağlı olduğu için çocuk edebiyatının iç çevresi, çocuk edebiyatı ürünlerinin üretildiği çevreye ise çocuk edebiyatının dış çevresi adını veriyoruz. Çocuk edebiyatının iç çevresini oluşturan unsurlar arasında yazarı, yayıncıyı, çocuk gelişimi ve ruh sağlığı uzmanlarını, ressam veya tasarımcıyı, çocuk şarkıları söz konusu olduğu zaman yazılmış şarkıyı sözlerinin bestelenmesiyle ilgili olarak müzisyeni, çocuk tiyatrosu veya çizgi filmi söz konusu olduğu zaman da ilgili sanatçıları anlıyoruz. Bir çocuk edebiyatı ürününün ortaya çıkarılması sırasında çocuk edebiyatının türüne göre bir ekip çalışması ortaya çıkarılması, bir ekip çalışmasının yapılması gereklidir. Çocuk edebiyatının iç çevresini oluşturan bu bilim ve sanat dallarının bilgi birikimlerinin çocuğun dünyasına, ruhuna ve gelişimine uygun hale getirilmesi nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu unsurlardan birinin eksik veya uyumsuz olması durumunda ise ortaya çıkacak bu eser çocuğun ruhuna seslenemediği gibi ona zarar verebilir. Üzülerek belirtmek gerekir ki bugün çeviri veya telif olarak üretilmiş çocuk kitap edebiyatı ürünlerinin önemli bir kısmı çocuklarımıza fayda yerine zarar verebilmektedir. Bunun tipik örneklerine kitabımızın ilerleyen bölümlerinde yer vereceğiz. Çocuk kitabının dış çevresini oluşturan unsurlar arasında başta hedef kitle olarak belirlenmiş olan çocuk gelir. Çocuğun eğitimi ve gelişiminden sorumlu olan öğretmen de ikinci önemli unsuru oluşturur. Çünkü öğretmen verdiği derslerin pekiştirilebilmesi, öğrencilerin aldığı bilgileri uygulama alanına yansıtabilmesi için yardımcı ders araçlarına gerek duyar. Bunların başında da çocuk edebiyatı ürünleri gelir. Bu yüzden kreş ve anaokulu öğretmenlerinden başlayarak sınıf öğretmenleri ve Türkçe öğretmenlerinin çocuk edebiyatı konusunda donanımlı olmalarının sağlanması gerekir. Üçüncü unsur çocuğu hem eğiten hem de formal eğitime hazır hale getiren ailedir. Ailenin çocuk edebiyatı hakkında en az öğretmen kadar bilgi sahibi olması, hangi çocuk edebiyatı metinlerinin hangi düzeydeki çocuk için yararlı olacağını anlaması ve ona göre satın alması veya temin ederek çocuğa okutması gerekir. Ailenin çocuğun henüz bebeklikten kurtulduğu ilk çağlarından itibaren iyi bir hikaye anlatıcısı olması gerekir. Bunun için de çocuğun hangi hikayeleri beğeneceğini ve bu hikaye ve masallardan nasıl yararlı bilgiler edinebileceğini bilmek zorundadır. Hikaye okuyuculuğunun dayandığı temel eksen kelimelerin anlamlarının yanında vurgu, tonlama ve ezgisidir. Bir metinde vurgu, ezgi ve tonlamanın verilebilmesi özel bir çaba gerektirir. Ailenin bilgilendirilmesi için birçok yönetimi kullanmak mümkündür. Zaman zaman okullarda yapılacak bilgilendirmeler, yazılı ve görsel basının etkili kullanımını sağlayarak yapılacak bilgilendirmelerin özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın amaç ve hedefleri arasında yer alması gerekir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın temel görevleri arasında da ailelerin bu konuda eğitilmesi, farkındalık yaratılması gerekir. Bunların yanında her çocuk edebiyatı ürününün yayıncı tarafından üretimi yanında kullanım kılavuzunun da çocuk edebiyatı uzmanlarına hazırlatılarak pazarlanması planlanabilir. Bazı bankalarımızın hazırladıkları çocuk kitaplarına bunu uyguladıklarını gözlemlenmektedir. Ancak bir bütün halinde ve sistematik olarak bütün çocuk edebiyatı kitaplarına yapılmalıdır. Çocuk edebiyatının dış çevre unsurlarından biri de çocuklar için hizmet vermek üzere kurulmuş kütüphaneler ve bu büyük kütüphanelerin çocuk bölümleri görevleridir. Bu görevlilerin öncelikle çocukların düzenli olarak kütüphaneye gelmeleri konusunda çocuklarla iletişim konusunda özel olarak eğitilmesi gerekir. Daha sonra ise herhangi bir yaş grubundaki ve hangi özellikleri sahip çocuklara hangi kitapların verileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme ülkemizde yörelerin özelliklerine göre bir değişiklik göstermektedir. Karadeniz bölgesindeki kütüphanelerdeki çocukların okuma zevkleri ve Güneydoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu'daki çocukların okuma zevkleri arasında fark olması, kırsal alan, kent ve metropollerdeki çocukların okuma zevklerinin birbirinden farklı olması olağandır. Görevlilerin çocuklara yardımcı olurken bu konularla bilgilendirilmiş olması gerekir. Bu görevlilerin çocuk edebiyatı konusunda çocukların sosyal kültürel ihtiyaçları, duygusal gelişimle konusunda ciddi bir bilgi birikimine sahip olmaları çocuk edebiyatının çocuk gelişimine katkı sağlayabilir. Çocuk edebiyatının dış çevre unsurları arasında okullar gelir. Okullarda okul kütüphanelerine görevlendirilecek memurlar çocuğun okuyacağı kitabın düzeyini, içindeki bilgilerin çocuk için yararlarını çok iyi bilmek ve onlara yardımcı olmak durumdadırlar. Aynı zamanda kütüphane memuru, kütüphanenin yeni yayınlarla zenginleştirilmesi ve gelişmesine katkıda bulunan kişidir. Onun nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerinin seçilmesine katkıda bulunması, çocukla çocuk edebiyatı arasında önemli bir köprü görevinin yerine getirilmesi anlamına gelir. Çocuk edebiyatının dış çevresini oluşturan bir başka unsur yayıncıdır. Yayıncının çocuk edebiyatının gelişmesine kilit rol oynadığını söyleyebiliriz. Çocuk öncelikle çocuk edebiyatı yazarlarının bulunması, onların örgütlenerek çocuk edebiyatı ürününün oluşturulması, resimlenmesi, tasarlanması ve destekleyici diğer unsurlarla birleştirerek yayına hazırlanması gerekir. Satış ve pazarlama gibi tamamen piyasa koşullarını belirleyen teknik konularda bilgi ve beceri de çocuğun edebiyatının sağlıklı bir zemin üzerine oturmasını sağlayacaktır. Serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu ülkelerde yayıncı daha da büyük önem taşımaktadır. Çocuk edebiyatı ürünlerinin daha serbest bir ortamda basılması ve satılması sebebiyle kalitesi tartışılan birçok ürünün piyasaya sürülmesi, kontrol edilmelerini ciddi bir biçimde etkilemektedir. Bu yüzden bu ürünler fayda yerine zarar getirebilmektedirler. Aynı zamanda ciddi bir pazar değeri olan çocuk edebiyatı ürünlerinin artık uluslararası bir üretim biçimi haline aldığını görüyoruz. Bir çocuk edebiyatı ürününün tasarımı bir ülkede, üretimi bir başka ülkede yapıldıktan sonra piyasaya sürülmektedir. Ülkemizde yayınlanan çocuk kitaplarının önemli bir kısmı da yabancı bir ülkede tasarlanmakta, üretimin ve iş gücünün daha ucuz olduğu Çin, Tayvan, Hong Kong gibi ülkelerde üretilmektedir. Bu yayınların çocuk sağlığı açısından olduğu gibi içerik açısından da kendi toplum yapımıza uygun hale getirilebilmesi konusunda ciddi sorunlar bulunmaktadır. Kitabımızın bir bütün halinde dikkate okunması durumunda örnekleriyle birlikte bu sakıncalara sık sık temas ettiğimiz görülecektir. Bunun sebebi tekrar tekrar belirtmek gerekir ki ülkemizin çocuk varlığı bizim en önemli insan kaynağımızdır. Onların sağlıklı yetişmelerinin ülkemizin gelecek çağlarındaki niteliklerini doğrudan etkileyecektir. Yayıncıların bilgi birikimleri, çocuklara karşı sorumluluk bilinci taşımaları, çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuğa kaliteli bir biçimde ulaştırılmasında önemli basamaklardan birini oluşturmaktadır. Son zamanlarda bu konuda doğrudan görevlendirilmiş olan kamu kurumlarının çocuk edebiyatı konusunda görev ve sorumluluk almaktan kaçınmaları bir boşluk yaratmaktadır. Bu boşluk kar amaçlı çalışmalarla doldurulduğu zaman önü alınamaz kalıcı sıkıntılarla karşı karşıya kalmamız işten bile değildir. Bazı bankalarımızın sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde çocuk edebiyatı yayını alanına girmeleri olumlu ve sevindirici bir gelişmedir. Ancak sadece çeviri, uyarlama, çocuk kitapları ile bu işin sürdürülmesinin sakıncalarını kısa zamanda anlamaları gerekir. Doğru olan kendi insan kaynaklarımızın yaratıcı nitelikleri ile bu alanın doldurulmasıdır. Çocuk edebiyatını oluşturan dış ve iç çevrenin oluşturulması öncelikle eğitim kurumlarının titizlikle üzerine duracakları temel kavramlar arasında yer almaktadır. Bu aynı zamanda çocuk edebiyatının sınırlılıklarını kavramının anlaşılması ve geliştirilmesi bakımından da önemlidir. Bu yüzden üniversitelerimizin çocuk ve çocuk edebiyatı ile ilgili bütün bölümlerinde çocuk edebiyatı ürünlerinin hazırlanması konusunda eğitime ağırlık verilmelidir. Bu eğitimin disiplinler arası bir çalışma olduğu gerçeğinden hareket edilerek eğitim-öğretim planlanmasının yeniden gözden geçirilmesi, etkin bir hale getirilmesi gerekmektedir. Çocuk edebiyatı kitaplarının basım ve yayın aşamalarının denetlenmesi aşamasında da Eğitim Bakanlığı'nın denetlemeyi yapacak uzman bir denetleme ekibini oluşturması ve baskı aşamasının dağıtım aşamasına kadar süreci izleyerek yönlendirmesi planlanmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kültürle ilgili bölümleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir iş bölümü içinde ülkemizde sağlıklı bir çocuk edebiyatı platformu oluşturmasına çalışmalarını, onların en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Bu amaçla kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları oluşturularak bu konu üzerine çalışılmalıdır. Sağlık Bakanlığı ise konuyu çocukları beden ve ruh sağlıkları açısından denetlemek için ayrı bir birim oluşturmalıdır. Daha önce belirttiğimiz, ileride de tekrar belirteceğimiz gibi kağıt, kağıdın kalitesi, yazılar, boya ve çocuk kitaplarında kullanılan diğer materyallerin çocuk sağlığı açısından çok büyük önem taşıdığını görüyoruz. Ülkemiz gibi yeni doğan genç nüfus oranı çok yüksek olan ülkelerde bunun daha da titizlikle yapılması kaçınılmazdır. Geçmiş yıllarda karşılaştığımız zaman ülkemizde çocuk edebiyatına ilginin gittikçe arttığı görülmektedir. Hiç kuşkusuz bunun birçok sebebi bulunmaktadır. Biz 2000'li yıllardan başlayarak çocuk edebiyatı konusunda yapılan çalışmalara da kısaca temas edeceğiz. Çocuk edebiyatı üzerine yapılan çalışmalar. 2000'li yıllarda çocuk edebiyatı alanında yapılan yayınların yıllara göre oranı ile ilgili grafik incelendiğinde, özellikle 2011 yılından itibaren yayınların sayısının bir hayli arttığını görmekteyiz. Çocuk edebiyatı alanında yapılan akademik çalışmalar gözden geçirildiğinde önemli bir kısmının birbirinin tekrarı niteliğinde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte kimi zaman yöntem, kimi zaman da içerik açısından çocuk edebiyatı akademik yayınları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. 2000'li yılların başına kadar yapılan çalışmaları kısaca özetlemek gerekirse, Türk çocuk edebiyatı ile ilgili ilk akademik çalışmaların biri Kemal Demiray tarafından yapılmıştır. Genellikle orta öğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan bu eser daha çok örnekler üzerinden bir antolojik özellik taşımaktadır. Bu alanda yayımlanan ikinci eser Enver Naci Gökşen'in Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız adlı çalışmadır. Bu eser de Kemal Demiray'ın eseri ile adeta aynı içerik özelliğine sahiptir. Meral Alpay, R. Anheger'in Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Kitapları adlı çalışması da genel bir akademik seviye oluşturma amacını taşımaktadır. Özellikle 1975 yılında çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları konusunda ülkemizde yapılan açık oturumlar, seminer ve komisyon çalışmaları, çocuk kitapları ve çocuk kitaplarının kapakları, resimleri konusunda sergiler, konferanslar, çocuk yayınları ile ilgili öneriler, rakamlar yanında kitapta geniş bir bibliografya yer alıyor. Ferhan Özkan'ın 1977 yılında yayımladığı Çocuk Edebiyatı kitabı da ders kitabı niteliğinde hazırlanmış olup 5 bölümdür. Kavramsal bir değerlendirme yapıldıktan sonra çocuk yayınlarının anlamı ve kısaca nitelikleri üzerine durulmuştur. Her bölümün sonunda da ders kitabında olması gereken kavrama ve anlama sorularına yer verilmiştir. Turhan Baraz'ın Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi için 1987 yılında kaleme aldığı Çocuk Edebiyatı kitabı da amaç ve kapsam açısından genel bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Ruhi Şirin'in Çocuk Edebiyatı, Öner Ciravoğlu'nun Çocuk Edebiyatı, Zeki Gürel'in Cumhuriyet Devri Çocuk Edebiyatı, Necdet Neydim'in Çocuk ve Edebiyat, Hüseyin Tuncer, Mehmet Yardımcı'nın Eğitim Fakülteleri için Çocuk Edebiyatı, İbrahim Kıbrıs'ın Uygulamalı Çocuk Edebiyatı, Yaşar Zengin ve Nesrin Zengin'in Çocuk Edebiyatı, Zeki Gürel'in ilkinde 2000'e doğru Çocuk Edebiyatımız, Recep Nas'ın Örneklerle Çocuk Edebiyatı, Taceddin Şimşek'in Çocuk Edebiyatı, Hasan Güler Yüz'ün Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Sedat Sever'in Çocuk ve Edebiyat, Necdet Neydim'in Çocuk Edebiyatı adlı çalışmaları akademik anlamda önemli çalışmalar olmakla birlikte tarafımızdan kaleme alınan bu eserle aralarında önemli temel farklılıklar bulunmaktadır. Bu akademik çalışmaların önemli bir kısmı tür ve içerik değerlendirmeleri ile sınırlandırılmışken bir kısmı da çocuk ve eğitim ilkelerini göz önünde bulundurmuştur. Bizim çalışmamız çocuk edebiyatını disiplinler arası bilim ve sanat alanı olarak değerlendirmekte ve bütün alanların bilgi ve verimlilerine dayalı olarak değerlendirmeler yapmaktadır. Çocuk edebiyatı ile ilgili farklı bir çalışma da Hasan Latif Sarıyüce'nin hazırladığı Çocuk Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ansiklopedisidir. İki cilt olarak hazırlanan bu yayın çocuk ve gençlik edebiyatının tanımını ve varlığını ortaya koymayı amaçlamıştır. Kitap ansiklopedik bir anlayışla kaleme alındığı için bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kitap Türk çocuk edebiyatına kaynaklık etme amacını taşımaktadır. B. Dünyada çocuk edebiyatının gelişimi. Çocuk edebiyatının bütün dünya ülkelerinde gelişimi ayrı bir çalışmanın konusudur. Biz burada ülkemiz günümüzde çocuk edebiyatı alanına ulaştığımız düzeyin tarihsel kökenine girmek istiyoruz. Bu yüzden bütün dünya ülkelerinin çocuk edebiyatını değil, artık bizim çocuklarımızın bile sürekli karşı karşıya kaldıkları çocuk edebiyatı ürünlerinin tarihi gelişiminin temel olarak çocuk edebiyatının tarihsel boyutu hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu bölümü okuyucumuzun bu bakış açısıyla değerlendirmesi gerekmektedir. Çünkü bu bir zorunluluktur. Artık dünyanın birçok ülkesinde çocuklar, Andersen masalları, Alice Harikalar Diyarında gibi çocuk klasiği kabul edilen metinlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu kitapların oluşumu, yaygınlaşması ve çocuk klasiği olarak kabul edilmesinin çok yönlü gerekçelerini bilmemiz, Türkiye'de çocuk edebiyatının sağlıklı bir zemine oturması bakımından önemlidir. Çocuk edebiyatının ilk ürünlerinin sözlü olarak başladığını kesin gözüyle bakabiliriz. Yazılı edebiyatın gelişerek çocuk edebiyatında kullanılır duruma gelmesine kadar geçen süreçte sözlü edebiyat eserleri etkin olarak varlığını sürdürmüştür. Bu sözlü edebiyat ürünleri daha sonra derlenerek çocuk edebiyatının ana malzemeleri haline getirilmiştir. Aynı şekilde çocuk edebiyatı ile müzik arasında ilişkiyi de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Dolayısıyla çocuk edebiyatı verimleri olarak kabul ettiğimiz ninnileri sadece bir edebi metin olarak değil, aynı zamanda müzik eseri olarak düşünmek gerekmektedir. Böyle olunca insanlığın bilinen ilk dönemlerinden bugüne müzikle iç içe bir gelişim gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Yazının kullanılmaya başlandığı ilk dönemlere ait çocuk edebiyatı eserleri yerine kullanılan ve genellikle ders kitabı şeklinde olan el yazısı belgeler günümüze kadar gelmiştir. Bu kitaplar daha çok öğretmen-öğrenci arasındaki karşılıklı konuşma tekniklerini düzenleyen bir içeriğe sahipti. Batı ülkelerinde de Orta Çağ süresince eğitim dili olarak kullanılan Latince'nin baskın gücü sebebiyle adeta çocuklarla ilgili olarak yayımlandığını düşündüğümüz eğitim amaçlı kitapların ortak kitaplar olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum kilisenin tartışmasız gücü sebebiyle çocuklar için yazılan kitapların dini içerikli olmasına sebep olmuştur. Günümüze kadar gelen ve çocuk eğitimde kullanıldığı anlaşılan belgeler arasında tekerleme veya çocuk şarkılarının yanında içinde genellikle soru ve cevap öğretim tekniğinin kullanıldığı metinler de bulunmaktaydı. Bu metinlerden bazıları İngiltere'de 45 kitap halinde derlendi. Bunun yanında İngiltere'nin en eski kültür merkezlerinde gençler için hazırlanmış ansiklopedik bilgi veren çalışmalar ve çocuk eğitiminde kullanılan çok sayıda belge bulundu. 13. yüzyılın başında yazıldığı düşünülen Latince belgelerin daha sonra ünlü İngiliz edebiyatçıları tarafından yeniden düzenlendiği bilinmektedir. Çocuk edebiyatı yazılı metinlerin basılması, dağıtılması ve satılması hiç kuşkusuz matbaa teknolojisinde ortaya çıkan yeniliklere bağlıdır. Bu bağlılık sadece tarihsel açıdan değil, teknolojik açıdan da geçerlidir. Çünkü çocuk edebiyatı basılı malzemelerinin kalitesiyle baskı kalitesi arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Çağlar boyunca teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuk edebiyatı metinlerinin baskısı yaş gruplarına göre çeşitlenmiş, renklenmiş ve nitelik kazanmıştır. Avrupa'da matbaa teknolojisi önce Almanya ve Hollanda'da yaygınlaşmıştır. Bu dönemde alfabe öğretimiyle ilgili bazı kitapların basıldığını, ilk basılan kitaplar arasında Ezop masallarının 1484 yılında olduğunu biliyoruz. Orta Çağ'da çocuk eğitiminde daha çok kilisenin baskın bir rol oynaması sebebiyle kutsal kitap ve kutsal kitapta yer alan dini öykülerin öğretilmesi eğitim ilkesi olarak kabul ediliyordu. Çocukların Latince öğrenirken kutsal kitaptan öyküler okumaya başladıklarını görüyoruz. Bu öykülerde genellikle yaratılış, kutsal kitapta eski sözleşme olarak adlandırılan Tevrat'tan peygamberlerle ilgili bölümler kullanılıyordu. Ayrıca yeni sözleşme olarak adlandırılan İsa'nın hayatı, çocukluğu, büyümesi ve havarileri gibi konular da anlatılıyordu. Çocukların gülünç, eğlendirici, dünya ile ilgili bilgilere dayanan bir eğitimden çok dine ait bilgiler öğrenmesine önem verilmekteydi. Hristiyanların üzerine kurulduğu temel düşüncelerden biri olan Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi, ilk günah kurumu kavramı çocuğu yaşadığı çevreden ve dünyadan soyutluyordu. Kilisenin çocukların yaşadıkları çevrenin özelliklerini görerek dünyaya ve dünya nimetlerine bağlanmasını önlemeyi bir eğitim hedefi olarak kabul ettiği bilinmektedir. Bu eğitim hümanizm akımının gelişmesiyle birlikte 17. yüzyılın ortalarına kadar etkisini sürdürdü. 1. İngiltere'de çocuk edebiyatının gelişimine kısa bir bakış. İngilizler başlangıçta çocuk edebiyatına ve çocuk kitaplarına karşı olumsuz bir yaklaşım sergilemektedir. 1545'te Hawke Rhodes'un kaleme aldığı bir eğitim kitabında anne ve babaların çocuklarına basitleştirmiş hayvan öyküleri, çocuklar için düzenlenmiş kolay anlaşılır öyküler, fantezilerden oluşan eserler okumalarını tavsiye etmekle birlikte bu konudaki olumsuzluklar yavaş yavaş ortadan kalktı. 17. yüzyılda çocukların en çok okudukları eserler arasında Ezop'un masalları gelmekteydi. Daha sonraki dönemlerde ilginç gezi yazıları da çocukların ilgisini çeken eserler arasına yer almaya başladı. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Jean-Jacques Rousseau'nun çocuklar için yazdığı kitaplarda onların hayatın zorluklarına karşı koyacak bir nitelikte yetiştirilmesi gerektiğini belirtir. Dönemin yaygın bir eğitim anlayışı olan görgü kurallarının öğretilmesi anlayışına karşı çocuğa ekvatorda da kutubun buzları arasında da yaşamayı bilecek bir eğitim verilmesini önerir. İngiliz edebiyatında bu dönemde adeta Rousseau'yu destekler nitelikte büyükler için yazılmış olan iki kitap bir çocuk klasiği haline geldi. İngiltere'de çocuk kitap edebiyatının biçimlendiği bu dönemde çocuk edebiyatına romantik çağ adı verilmektedir. Newcastle Üniversitesi'nde çocuk edebiyatı alanında öğretim üyesi olarak çalışan Granby, çocuk edebiyatı basımının da 18. yüzyılda başladığını belirtmekle ve bu yıl içinde Londra'da basılan çocuk kitabı sayısının 50 olduğunu söylemektedir. Bunlar arasında resimli heceleme ve alfabe kitaplarının basımı 1702 tarihini taşımaktadır. Yine resimli ve özel kağıtlara basılmış kitaplar arasında 1730 yılında basılan 300 Hayvanı Tanıyalım isimli çalışma dikkat çekmektedir. 18. yüzyılda çocuk edebiyatının gelişmesine Jean-Jacques Rousseau'nun öncülüğü yanında bilgi felsefesinin temsilcisi John Locke'un da etkisi olduğu belirtmekteyiz. Çocuğun zihninin boş ve yazılmaya hazır bir kağıt gibi olduğunu belirten Locke, eğitimin eğlenceli bir süreç haline getirilmesi düşüncesinde İngiltere'de çocuk edebiyatının gelişiminde önemli bir etki yapmıştır. 1740'tan itibaren İngiltere'de çocuk kitapları yayınının daha sistematik bir hale getirildiği görülmektedir. Bunun ilk örnekleri arasında İngiliz çocuk edebiyatının babası olarak kabul edilen John Newbery'in önemli bir etkisi olduğu görülür. Newbery'nin hazırladığı Güzel Miss Polly ve Küçük Usta Tommy'nin maceraları küçük boyda renkli, resimli ve özel kağıtlara basılarak 1744 yılında yayımlanmıştır. Yine bu yüzyılda çocuk kitapları ile çocuk oyuncakları arasında bir ilgi kurularak çocuğun oyuncaktan kitaba geçişi için çalışmalar yapıldığını söyleyebiliriz. 1675 yılında Bir Çift Ayakkabı, Küçük İyiliklerin Kitabı isimli İngiltere'de ilk çocuk romanı basılmıştır. 1767 yılında ilk çocuk dergisinin yine Newbery tarafından The Lilliputian Magazine adıyla yayınlandığını görüyoruz. İngiliz edebiyatında yetişkinler için yazılmış olmasına rağmen çocuk edebiyatı dünya klasiği olarak kabul eden eserlerinden biri de Daniel Defoe'un Robinson Crusoe isimli romanıdır. Rousseau'nun çocuklara okutulması gereken temel kitaplardan biri olarak önerdiği bu roman, bütün güçlükler karşısında bile ümitsizliğe düşmemek gerektiği düşüncesini benimseten bir çocuk romanı oldu. Yine aynı dönemde aralarında yaklaşık 10 yıllık farkla ikinci bir roman yazıldı. Jonathan Swift tarafından kaleme alınan Gulliver'in Seyahatleri isimli romanda da aslında büyükler için yazılmıştır. Dönemin kilise anlayışlarında bulunan çelişki çelişkili bakış açısını alaya alarak eleştiren bu roman da yazılış amacı dışında bir çocuk romanı olarak benimsenmiştir. Çünkü bakış açısı farklılıklarının insanın çevresini algılaması ve değerlendirmesinde önemini örnekleyen çok önemli bir çalışma olarak eğitimciler tarafından çocuklara önerilmeye başlamıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere'de yazılan çocuk kitaplarının biçimsel özellikleri 18. yüzyıla göre daha da gelişmiştir. Artık çocuk kitapları alanında ciddi bir uzmanlaşma başladığı gibi çocuk kitabı yazarlığının ayrı bir alan olduğu fikrinin de kabul görmeye başladığını söyleyebiliriz. 19. yüzyılın ortalarından sonra da çocuk kitapları resimlemenin ayrı bir bilim ve sanat alanı olduğu anlaşılmaya başlandı. Böyle de çocuk edebiyatlarında ve çocuklar için hazırlanan diğer yardımcı eğitim materyallerinde resim, renk, desen gibi estetik unsurlar daha yaygın olarak yer aldı. İngiliz çocuk edebiyatında gittikçe daha çok benimsenen bir başka nokta ise çocuk şiirlerinin farklı bir anlayışla yazılması gerektiğine dair düşüncelerin benimsenmesidir. Özellikle küçük yaşlardaki çocukların soyut ve sanatlı kavramları anlayamadıkları, dolayısıyla şiirden bir zevk alamadıkları anlaşıldı. Oysa şiir çocukların duygusal zekasını geliştiren, eğitimde bazı temel alışkanlıkları ve olumlu davranışları pekiştiren bir eğitim aracıydı. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra İngiliz çocuk edebiyatında çocuk şiirlerinin gittikçe daha çok yaygınlaştığı ve çocuk şarkıları ile iç içe girerek edebiyat ve müziğin birleştiği yeni bir alanın oluştuğu görülmüştür. İngiltere'de üniversitelerde çocuğun gelişimine ait olan her alanda olduğu gibi çocuk edebiyatı alanında da ciddi çalışmalar olduğunu görüyoruz. Başta Oxford ve Cambridge üniversiteleri olmak üzere birçok üniversitede çocukların dil gelişimleriyle edebiyat arasında doğrudan bağ olduğu anlaşılmıştır. Buna bağlı olarak daha bilimsel, daha etkin ve daha sistematik uygulamalı yayınlar yapıldığını görüyoruz. Bu çalışmalardan zaman zaman kitabımızın ilerleyen bölümlerinde örnekler vereceğiz. 2. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuk edebiyatının gelişimine kısa bir bakış. Çocuk edebiyatının doğrudan dille ilişkili olması ve bu ülkelerin resmi dilinin İngilizce olması sebebiyle İngiltere'deki çocuk edebiyatı çalışmalarının ABD'de de devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak ABD'de ABD kıtası ABD kıta Avrupa'sından farklı olarak çocuk edebiyatının daha pragmatik bir mantıkla ve serbest rekabet anlayışına bağlı olarak geliştiğini söyleyebiliriz. Amerikan yaşam biçiminde çalışma, başarı ve sert bir rekabete dayanmaktadır. Çocuk eğitimi bu rekabete uygun insan yetiştirme anlayışına sahiptir. Çocuk edebiyatı ise bu çocuk eğitimi anlayışının destekleyici bir tarzda gelişmektedir. Örneğin ABD'deki okullarda rekabete dayalı oyunlara büyük kaynak ayrılır. Rekabet sınıfta da okuma yarışları, ilk okuyanları ödüllendirmek, notlandırmadan çan eğrisi kullanmak gibi uygulamalarla desteklenir. Çocuklara hep şu mesaj verilir. Buna göre hayatın anlamını kazanmak ya da kaybetmektir. Kaybetmek başarısız olmakla eşdeğerdir. Çocuk edebiyatında konu, tema ve sosyal etkileşim doğrudan da rekabet. Bu rekabet ve başarı ekseni olarak gelişmekte ve içeriği bu unsurlar oluşturmaktadır. Bunun en tipik örnekleri arasında Walt Disney'in çocuklar için oluşturduğu kahramanların maceraları gelmektedir. Amerikan edebiyatında çocuk edebiyat yayınlarının 19. yüzyılın ilk yıllarında başladığını belirtebiliriz. Amerika'da yayınlanan ilk çocuk kitapları bütün Avrupa'da anonim halk masalları olan Cinderella ve Kırmızı Başlıklı Kız isimli kitapların İngilizce çevirisiydi. Bu kitapların yüzlerce değişik versiyonu İngilizce, İtalyanca, Almanca ve diğer Avrupa dilleri dillerinde yayınlandığı için öyküler de anonimleşmiştir. Bu dönemde çocuk edebiyatı hedef kitle olarak daha çok kendisine orta ve üst düzey yaş grubundaki çocukları seçmişti. Victoria çağı Amerika'da çocuk edebiyatının altın çağı olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde yine Lewis Carroll tarafından yazılan Alice Harikalar Diyarı'nda ünlü Amerikalı öykü ve roman yazarı Mark Twain'in kaleme aldığı ve ilk ergen klasiği haline gelen Tom Sawyer'in genç kızlar tarafından beğenilerek okunan Lucia May Alcott tarafından yazılan Küçük Kadınlar Amerikan Edebiyatı'nda tanınmış çocuk edebiyatı metinleridir. Victoria çağında Amerikan çocuk edebiyatının birden fazla çocuk kitabı resimleyicisi de yetiştirdiğini söyleyebiliriz. Amerikan İç Savaşı'nın bitmesinden sonra dini etkiler yüzünden çocuk edebiyatında bir durgunluk dönemi yaşanmıştır. Ancak Avrupa'da meydana gelen ve her alanda olduğu gibi çocuk edebiyatı çalışmalarında da etkisini gösteren sanayileşme ve hızlı kalkınma süreci bu durgunluğu kısa sürede ortadan kaldırmıştır. 19. yüzyılın ortalarından itibaren çocuklar için çok seçkin eserler kaleme alınmaya başlandığını görüyoruz. Önceleri manevi değerlere yer verip öğreticilik yanı ağır basan eserler kaleme alan çocuk edebiyatı yazarları, daha sonraki dönemlerde gerçeklik akımının etkilerini içeren eserler yazdılar. 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında çocuk edebiyatı alanında ABD'de büyük bir atılımın yaşandığını görmekteyiz. Bu atılımla birlikte çocuk edebiyatının günümüzdeki en büyük klasikleri kabul edilen eserler bütün dünyaya yaygınlaşmıştır. 19. yüzyıla girerken Amerikan çocuk edebiyatında fantezi ve masalların çok geniş yer tuttuğu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise çocuklar için öykü, roman, şiir ve geleneksel yazı türlerinin dışında çeşitli çocuklarda çocuk kitaplarının hızla arttığı görülmektedir. Bu dönemde çocuklar için resimli kitapların yazılıp basıldığı, son yıllarda çocuklar için yapılan yayınların çok önemli mesafeler kat ettiği, çocuk edebiyatının artık bir sektör haline geldiği söylenebilir. 20. yüzyıldan başlayarak birçok alanda olduğu gibi çocuk edebiyatı alanında da ABD'de büyük bir gelişme ortaya çıkmıştır. Ekonomik gelişmişlikle birlikte büyük nüfus yoğunluğuna sahip ABD'de çocuk kitaplarının gelişiminin izlenilmesi bile imkansız hale gelmiştir. Hem çeşitlilik açısından inanılmaz bir sayı ve çeşitliliğe sahip olduğu her tür açıdan farklı türlerde çocuk edebiyatı ürününün ortaya çıktığını görüyoruz. Artık çocuk edebiyatı 20. ve 21. yüzyılda ABD'nin önemli finans kaynakları arasına girmiştir. Çocuk edebiyatı alanında bu gelişme ile birlikte içerik itibarıyla ortaya konulan eserlerin Amerikan kültürünün bütün diğer ülkelere yayılmasına ve bu kültüre sempati duyulmasına katkıda bulunduğu görülmektedir. Çocuk edebiyatı ve çocuğun dünyasına seslenen sanat türleri konusunda ABD'de birçok şirket bulunmaktadır. Bunların içinde en tanınmışı ve gerçekten de çocuğun dünyasını oluşturan unsurların özgün ve başarılı bir biçimde yansıtan Walt Disney 20. yüzyıla damga vurmuş büyük şirketidir. Kitabımızın ilerleyen bölümlerinde ABD'de çocuk edebiyatı ile ilgili daha detaylı bilgiler bulacaksınız. 3. Fransa'da çocuk edebiyatının gelişimine kısa bir bakış. İlk dönemlerde Fransız edebiyat ve eğitim tarihinde çocuk edebiyatı eserleri yok denilecek kadar azdır. Fransız edebiyatı bu dönemde Latince'nin ve Katolik Kilisenin baskın gücü altına gelmiştir. Çocuk edebiyatı ile ilgili olarak yazılmış eserlerde alfabe ve dil öğretimi ile ilgilidir. Bir kavramı, bir sayıyı veya herhangi bir nesneyi ezberleyerek bellekte kolay tutmak için geliştirilmiş vezinli, kafiyeli sorular ve bunların karşılıkları çocuk edebiyatı materyali olarak görülmektedir. Türk edebiyatında da çok eski dönemlerde görülen şiir biçiminde düzenlenmiş eserleri bu edebiyatın ilk örnekleri arasında sayabiliriz. Fransız çocuk edebiyatının gelişmesi Fransız aydınlanma çağının başlangıcı olan 14. Louis dönemine denk gelir. Fransa'da çocuk edebiyatı ile ilgili çalışmaların Charles Perrault'un klasik peri masalları ile birlikte başladığı kabul edilmektedir. Fransız aydınlanma çağının hazırlayıcısı kabul edilen 14. Louis döneminde yapılan bu çalışma, öyküler ve geçmiş zaman söylencelerinden dersler adını taşıyordu. Bu çalışmalar içinde yer alan ninni, anne-çocuk ilişkisinin doğal ürünleri sayılan uykuya hazırlık için söylenen masallar, şiirler ve tekerlemeler çocuk edebiyatı alanında türünün ilk örneği kabul edilmektedir. Perrault, Fransa'da halk ağzından masalları derleyip kısaltarak çocuklar için 1697 yılında basmıştır. Bunların içinde çocukların bugün de severek okudukları Kül Kedisi, Parmak Çocuk, Mavi Sakal, Kırmızı Başlıklı Kız, Çizmeli Kedim, Uyuyan Güzel gibi dünyaca tanınan eserler vardır. Bu kitaplar bizim edebiyatımızda da ilk çevir çocuk kitapları arasında yer alır. Daha sonra da Madame Down ve Jean-Marie Lepis de Beaumont'un 1711 ve 1780 Fransız halk masallarından yola çıkarak hem derleme hem de özgün çocuk edebiyatı eserleri verdiler. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu yazarların hiçbiri çocuklar için yazma düşüncesinde değillerdi. Ancak zaman içinde hazırladıkları kitapların çocuk dünyasına seslenen eserler arasında yer alarak çocuk edebiyatı ürünü haline geldi. Fransız klasiği kabul edilen bu dönemde her ne kadar büyükler için tasarlanmış olsa da La Fontaine'in fabulları çocuk edebiyatı ürünü sayılabilir. Bir ormancının çocuğu olarak dünyaya gelen ve doğal bir çevrede yetişmiş olan La Fontaine, Ezop masallarını Fransızca şiir şeklinde düzenlediği gibi kendisi de özgün hayvan masalları yazmıştır. Fransız klasik çağının bu ünlü yazarlarının eserleri halen çocuk edebiyatı ürünü olarak çocuk eğitimde kullanılmaktadır. Fransız klasik çağının büyükler için yazılmış bir başka eğitim kitabı ise Fenelon'un Telemağı'dır. Fransız veliahtının eğitimi için Fenelon tarafından eski Yunan mitolojisinden yararlanılarak hazırlanan çalışma, daha çok akıl ve bilgeliği ön plana çıkarmaya çalışan felsefi bir kitap özelliği taşımaktadır. Truva savaşları sonrasında ülkesine geri dönemeyen, babasını aramaya giden Telemak, aklını kullanarak zorlukları aşar. Romanın verdiği bu mesaj Ortaçağ kilise eğitiminde aklı değil inancı ön plana alan anlayışa da karşıdır. Günümüzde problem çözme becerileriyle ilgili olarak çocuklara önerilmektedir. 18. yüzyılın en önemli olaylarından biri aydınlanmanın içinde çocuk eğitiminin taşıdığı önemdir. Fransız düşüncesinde çocuk eğitiminde ve edebiyatında başlı başına bir çığır açan Rousseau, yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi Emil adlı eserinde o dönem Paris sosyal ilişkilerine moda haline gelmiş olan görgü kurallarının eğitimine ağırlık veren anlayışa şiddetle karşı çıktı. Rousseau, çocuklara nasıl oturup kalkacaklarını, nasıl dans edeceklerini, anne ve babalarını nasıl selamlayacaklarını öğretmenin büyük bir kötülük olduğunu ileri sürdü. Çocuk edebiyatlarının, kız çocuklarının bellerinin ince olması için küçük yaştan itibaren çelik korse takmalarının, peruk kullanma kuralları öğrenmelerinin gereksiz bir işkence olduğunu belirttikten sonra onlara doğa sevgisinin, doğaya uygun yaşama gücünün ve eğitiminin verilmesi gerektiğini belirtti. Emil de çocukların kırlara doğal beslenmeye ve doğanın kucağında yaşamaya yönelmesi gerektiğini ileri sürdü. Sonraları ilk gençlik çağı çocuklarının el kitabı haline gelen Paul ve Virginie Rousseau'nun bu düşüncelerinin etkisinde kaleme alınmış bir romandır. Romanın yazı Saint Pierre Bernardin Atlas Okyanus'taki bir adada doğal ortamda mutlu yaşayan iki gencin mutsuzluklarının sebebi olarak Virgil'in Fransa'ya yani doğal alanlarından koparılarak şehir yaşamına zorla götürülmesinde görülür. Fransız aydınlanma çağının günümüz açısından da çok önemli anlayışlarından birisi bilginin sadece kitaplardan edilmesinin yeterli olmadığı fikridir. Gözlem yoluyla elde edilecek bilgilerin daha da güçlü etki yaratacağı yargısı özellikle Voltaire ve diğer aydınlanma çağı yazarları tarafından benimsenmeye başlamıştır. Bu anlayış hayatın bütün alanlarında olduğu gibi eğitim ve çocuk edebiyatı alanında da yaygın olarak benimsenmiştir. Günümüzde artık bilginin kitaplardan gözlem gücüyle ve yaşayarak elde edilebileceği ve üçünün bir arada kullanılması gerektiği bilimsel bir olgu olarak kabul edilmektedir. Fransız edebiyatının en önemli isimlerinden biri de çocuk edebiyatı açısından değerlendirildiği zaman Jules Gabriel Verne'dir. Aynı zamanda bilim kurgu romanının da babası kabul edilen Jules Verne'ın eserleri taşıdığı macera, gizem ve sürükleyicilikle bilimin gelişmesine yönelik öngörüleri ile ilk ergenlerin dünyasına hitap eden eşsiz çocuk edebiyatı örnekleri haline gelmiştir. Sadece döneminde değil aynı zamanda günümüzde de serüven ve bilim kurgu yazarlarını derinden etkiledi. 4. Alman ve İskandinav ülkelerinde çocuk edebiyatının gelişimine kısa bir bakış. Alman ve İskandinav ülkeleri güneyden başlayarak kuzeye doğru kademe yayılan aydınlanma düşüncesinin etkisiyle birlikte çocuk edebiyatı ve çocuğun dünyasına yönelmiştir. Almanya'da çocuk edebiyatı konusunda çalışan isimlerin başında John Bernhard Bossedow gelmektedir. Bossedow, Alman eğitim sistemi içinde öğrenme konusunda çığır açmış bir eğitimci olarak kabul edilmektedir. Eğitim anlayışının temelini Rousseau'nun Emil romanında ele aldığı ilkeler oluşturmaktadır. İlkokul çocukları için geliştirdiği eğitim oyun, iletişim ve karşılıklı konuşmayı bir yöntem olarak kullandı. Dessau okulları olarak bilinen okulların kurularak Alman eğitim sistemine köklü bir değişimin temelini attı. Kendisinin geliştirdiği oyun ve iletişim becerilerine dayalı basit popüler metinler Alman çocuk edebiyatının başlangıcı için önemli bir adım olmuştur. Bossedow'un arkasından gelen bir başka yazar olan Henrik Kamp, Robinson Crusoe'u Almanca'ya çevirerek Alman toplumu için uyarladı. Alman edebiyatının dolayısıyla çocuk edebiyatının önemli isimleri arasında Grimm kardeşlerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Bugün çocuk edebiyatı klasiği olarak dünyanın birçok dilinde olduğu gibi bizim dilimize de çeviren Grimm masalları, iki kardeşin halk arasından derledikleri masallardan geliştirilmiş eserlerdir. Jacob ve William Grimm kardeşler Alman romantizminde temsilcileri arasında yer almaktadır. Altın Kaz, Beyaz Kar, Hansel ve Gretel günümüzde çocuk klasiği olarak derlenmektedir. Aynı zamanda bütün Avrupa'da anonim halk hikayesi olan Kırmızı Başlıklı Kız, Cinderella gibi masalların Almanca versiyonu da derlenmiş ve yayınlanmıştır. Çocuk edebiyatı içinde İskandinav halk masallarının çok özel bir yeri bulunmaktadır. 19. yüzyılın başlarında ünlü yazar Hans Christian Andersen, Danimarka halk masallarını derleyerek yayınladı ve bir anda bütün Avrupa ülkelerinde Andersen masalları olarak çocuk klasikleri arasına girdi. Bugün dilimize çevrilerek okul kitaplarında bile yer almaktadır. Norveç'te Peter Kristen John Moom ile birlikte Oslo Üniversitesi'nde geliştirdiği bir yöntem Norveç söylencelerini ve masallarını derleyerek yayınladı. Yayınlanan bu masal ve söylenceler İskandinav çocuk edebiyatı klasikleri olarak kabul edilmekte. Masal ve söylencelerde yer alan figürlerin Norveç'in büyük kentlerinde heykel sanatçıları tarafından canlandırılarak sergilendiğini görüyoruz. İsveç ve Finlandiya'da da benzer çalışmalar 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılmıştır. İsveç'ten çocuk edebiyatı alanında en tanınmış eser John David Wilson, Robinson'dan etkilenerek yazdığı İsviçreli Robinson ailesidir. Bu eser de bütün batı dillerinde olduğu gibi dilimize de çevrilmiştir. Finlandiya'da da benzer gelişmelerin olduğu, bunun sonucunda Finns'ten derlenen Kalevala isimli destanın bütün dünyada büyük bir etki yarattığını belirtmemiz gerekir. Batıdaki çocuk edebiyatı çalışmalarını toplu olarak değerlendirirsek çocuğa yönelik ve çocuğun gözünden çocuk kitapları yazma geleneği 19. yüzyılın başlarından itibaren başlamış ve günümüzde artık ayrı bir uzmanlık alanı biçiminde yayınlanarak devam etmektedir. Yetişkinler için yazılan birçok edebiyat ürünü zaman içinde yaş gruplarına göre çocuk edebiyatı klasiği olarak görülmeye başlamıştır. İngiltere'de Charles Dickens'ın Büyülü Balık Kılçığı, Jules Verne'nin Ay'a Seyahat Deniz Altında 10.000 Kilometre, Yeryüzünün Merkezine Seyahat romanları gibi Kipling'in Hindistan'da ormanda kaybolarak hayvanlar arasında büyüyen bir çocuğun öyküsüne dayanan Ormanın Öyküsü, Alman edebiyatının başarılı örneklerinden biri olan Heidi, Guillaume Tell, Mark Twain'in Huckleberry Finn'in Serüvenleri ve Tom Sawyer'ın Maceraları, Emix'in Çocuk Kalbi bütün dünyaya yayıldı. İsveçli Robinson ailesi, Stevenson'un Hazne Adası, Pinokyo, Alice Harikalar Diyarı'nda ve daha birçok kitap 19. yüzyılda dünyanın birçok ülkesinde basıldı ve çocuklar tarafından okundu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çizgi roman, film ve sinema filmi haline dönüştürüldü. C. Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi. Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi dünyadaki çocuk edebiyatının gelişimine yakından ilgilidir. Genellikle edebiyat araştırmacıları bütün yeniliklerin başlangıcı saydıkları Tanzimat dönemini Türkiye'de çocuk edebiyatı gelişiminin de başlangıcı saymaktadırlar. Tanzimat'tan önce çocuklara yönelik daha çok doğrudan öğüt verici kitapların kaleme alındığı görülmektedir. Bu eserler arasında Şair Nabi'nin Hayriye ve Sümbülzade Vehbi'nin Lütfiye isimli eserlerini sayabiliriz. Bu eserler her ne kadar şairlerin çocuklar için yazmış olduğu eserler olsa da ele aldıkları konu ve içerikleri bakımından daha çok büyüklere yönelik olduğundan çocuk edebiyatı içerisine değerlendirilemezler. Nami Kemal dilimize Yusuf Kamil Paşa tarafından çevrilen Fenelon'un ünlü romanı Telemak'tan söz ederken bizde eğitim kitaplarının doğrudan ahlak dersi vermesini eleştirmekte ve Kınalızade Ali Efendi'nin 16. yüzyılda yazdığı Ahlak-ı Alayı isimli eğitim kitabında verilen öğütlerin ancak suç işlemiş bir çocuğa öğütler gibi olduğunu, oysa Telemak'ın eğlendirerek ve dinlendirerek eğittiğini söyler. Bizde çocuk edebiyatı malzemelerinin genellikle sözlü gelenekte çok gelişmiş olduğunu görüyoruz. Bunlar masal, bilmece, tekerleme, atasözleri, Nasrettin Hoca fıkraları olarak evlerde, karagöz oyunları şeklinde kahvehane ve toplantı yerlerinde çocuklara sunuluyordu. Kayserili Doktor Rüştü 1859 yılında yazdığı Nuhbetül Etfal isimli Arapça alfabe kitabının sonuna çocukları eğlendirmek amacıyla çocuk öyküleri, fabl tercümeleri, kısa hayvan öyküleri eklemiştir. Yine 1869 yılında yayımlanan Mümeyyiz adlı derginin her sayısında çocuklar için bilmeceler ve roman tefrikalarının yer aldığını görüyoruz. Tanzimat döneminde dikkat çeken yazarlarımız arasında yer alan Ahmet Mithat'ın Hace-i Evvel ve Kıssadan Hisse isimli kitapları ilk çocuk kitapları arasında yer alır. Türkiye'de ilk çocuk kitapları Şinasi, Recaizade Ekrem ve Ahmet Mithat'ın Fransızcadan yaptıkları kısa şiirler ve hayvan öykülerini içeren çevirilerdir. Ziya Paşa Russo'dan Emil'i çocuklar için tercüme etmiştir. Recaizade Ekrem Tefekkür, Muallim Naci Ömer'in Çocukluğu isimli eserlerini çocuklar için kaleme almışlardır. Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan yaptığı Telemak tercümesi içinde taşıdığı öğüt verici özelliklerden ötürü çocuklara tavsiye edilmiştir. Ancak çevirdeki dilin ağırlığından dolayı eserin değil çocuklar tarafından büyükler tarafından bile zor anlaşıldığını söylemeliyiz. Vakaneus Lütfi, Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe isimli eserini Mahmut Nedim, Jonathan Swift'in Gulliver'in ve Balonla 5 Hafta adlı eserlerini tercüme ederler. Bütün çalışmaların daha çok okuma yazma geçmiş genellikle 10 yaş ve üzeri çocuklar için olduğu gözlemlenmektedir. Ayrım sonu sayfa 40.